Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 39. Ayrım. 1972. 1972 yılına yine kaygılar içinde girildi. Kıbrıs çok huzursuzdu. Rumlar ikiye bölünmüştü. Büyük çıngar çıkacağı belli oluyordu. Kıbrıslı piskoposlar Makaryos'u istifa etmeye çağırdılar. Makaryos istifa etmeyeceğini söyledi. Makaryosçular harekete geçirildi, hain piskoposlar aleyhine gösterilere başladılar. Bunun üzerine enosisçi piskoposlar Makaryos'a azarlama cezası verdiler. Makaryos da piskoposları aforoz etti. Makaryos bu olayları küçümsüyor görünüyor ama durumu gittikçe zorlaşıyordu. Bülent Ecevit, İnönü'nün istifası üzerine 14 Mayıs 1972'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na seçildi. Dipnot 311. Nihat Erim, 17 Nisan'da istifa etmiş, hükümeti Ferit Melen kurmuştu. Bu olayın Kıbrıs'ın yazgısı ile büyük ilgisi olacağı daha bilinmiyordu. Kıbrıs'ta ilginç bir gelişme oldu. Dışişleri Bakanı Kipriyanu, Makaryos'a yaranmak için Junta'ya çatmıştı. Junta bastırınca Makaryos, Yorgacis gibi sadık adamı Kipriyanu'yu da harcadı. İstifa ettirdi. Kipriyanu, bakanlıktan ayrılan ikinci akritasçıydı. Bir katil daha iktidardan düşmüştü. Birleşmiş Milletler'in yeni genel sekreteri Kurt Waldheim, Kıbrıs'a gelerek genişletilmiş görüşmeleri 8 Haziran'da tören nitelikli bir toplantıyla başlattı. Türkiye'yi anayasa hukukçusu Profesör Doktor Orhan Aldıkaçtı, Yunanistan'ı Profesör Doktor Dekleris temsil ediyordu. Türk ve Rum cemaatlerinin temsilcileri değişmemişti. Denktaş ve Kleridis. İlk toplantı 3 Temmuz'da yapıldı. Birleşmiş Milletleri Genel Sekreter'in temsilcisi Tafal temsil etti. Bu görüşmeler son ümitti. Fakat Makaryos bir basın toplantısı yaparak, Türkler savuna geldikleri istekleri ileri süreceklerse bunların kabul edilemeyeceğini açıkladı. Böylece beşli görüşmeleri anlamsız bir hale getirdi. Makaryos ve Rum yönetiminde en küçük bir gelişme, uzlaşma belirtisi yoktu. Evoka'yı, Akritas'ı kuran ve harekete geçiren bencil, karanlık, kanlı anlayış, bütün özellikleriyle yaşıyordu. Dipnot 312. 1960 Anayasası'nda yer alan Türklere özgü hakları ve Türkiye'nin müdahale hakkını savunan ve ödün vermeyen denktaşı uzlaşmaz diye niteleyen eleştirenler var. Ne yapsaydı? Türklerin 100 yıllık bir mücadele sonunda hak ettikleri, taştan çıkardıkları hakları masada Rumlara armağan mı etseydi? Armağan etmek, 100 yıllık mücadeleye, direnişe, verilen şehitlere, yıllardır çekilen acılara ihanet olmaz mıydı? Türkiye başı biraz rahatlasın ya da Avrupa Birliği'ne girişi belki biraz kolaylaştırır diye Kıbrıs'ı ve Kıbrıslı Türkleri feda mı etseydi? Bu bir çözüm mü olacaktı? Hiçbir sorundan verilerek kurtulunmaz. O sorun daha büyüyerek geri döner. Nitekim Limassol'da bir Rum askeri 5 yaşındaki bir Türk çocuğunu pompalı tüfekle vurdu. Rum yönetimi etkisi altındaki yerlerde Türklerin su kuyusu açmalarını engellemeyi sürdürdü. Amaç açıktı. Türkleri çaresiz bırakmak, pes ettirip kaçırtmak. Eski EOKA'cıların EOKA B adını aldıkları öğrenildi. Komutanları General Grivas'tı. Bu gizli örgüte birçok gizli örgütün ve yeni üyenin katıldığı söylendi. Makaryos'a bağlı polisler geniş çaplı araştırmaya giriştiler. Makaryos'un getirttiği yeni tanklar ve zırhlı araçlar bu sırada büyük kasaların içinde Magosa Limanı'na indirilmişti. Limassol'a taşınırken kasalardan birkaçı dağıldı. Altından saklanan tanklar ve zırhlı araçlar göründü. Çete işi büyütmüştü. Türkiye, Rum kesimini MIT ve TMT ile gözlem altında tutuyordu. Tankların tam sayıları öğrenildi. Rumların elinde Sovyetlerden alınan 38, İngilizlerden alınan 4 tank vardı. Ankara'ya bildirildi. Bilgi, Genelkurmay'da Yıldız Planı ekine işlendi. Makaryos'un Yunanlı asker danışmanları, olası bir Türk çıkarmasına karşı Kıbrıs'ın savunma sistemini kurmaktaydılar. Kıbrıs, 5 askeri komutanlık bölgesine ayrıldı. Türklerin çıkarma yapabileceği her yerde beton organlar, direnekler, makineli tüfek yuvaları yapılıyor, buralara çeşitli silahlar ve bol cephane yerleştiriliyor, kıyılar mayınlanıyordu. Pek çok uçak savar makineli tüfeği alınmıştı. Beş Parmak Dağı'nı Türklerin elinde olan Hilaryon bölgesi dışında her yanı ateş altına alabilen birçok makineli tüfek, havan topu, geri tepmesiz top, uçak savar ile donatmaya çalışıyorlardı. Dağın uygun yerlerine helikopter alanları yapıyorlardı. Türklerin Magosa'nın kuzeyine çıkarma yapmayı planladıkları öğrenildiği için bu kesimde arka arkaya 6 savunma hattı hazırlanacak, buraya Türk savaş gemilerine karşı kullanılmak üzere uzun menzilli toplar yerleştirilecekti. Amaçları Türklerin çıkarma yapabilecekleri hiçbir yer bırakmamaktı. Türkler bu etkinlikleri türlü yollarla izlemekteydi. Dipnot 313-314. Savunma sisteminin oluşturulmasına Amerikalı bazı uzmanların da katkıda bulunduklarını yazanlar var. Emekli Deniz Kurmay Albay Ertuğrul Üçler, Kıbrıs Çıkarması, sayfa 64. 6 Ağustos'ta Kıbrıs'ta çok sevilip sayılan Müftü Dana Efendi öldü. 1973. 1973 yılının ilk günü Doktor Küçük Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı seçiminde aday olmayacağını açıkladı. TMT'de seçimde kesinlikle tarafsız kalacağını belirtti. Dipnot 315-316. 1973 yılı Ocak ayında Los Angeles'ta bir Ermeni, Başkonsolos Mehmet Baydar ile yardımcısı Bahadır Demir'i öldürdü. Ermenilerin intikamını aldığını söyledi. Ermeni militanların Türk diplomatlarını öldürmeleri böyle başladı. Yine Ocak ayında eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İnönü'ye gönderdiği kabak gibi mektupla anılan Lyndon Johnson öldü. Seçim çok sakin geçti. 16 Şubat günü seçim memuru Rauf Denktaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti. Kutlamaya ilk gelen Doktor Küçük oldu. Türkiye'de de önemli değişiklikler oldu. Orgeneral Semih Sancar, Genelkurmay Başkanlığı'na atandı. Ordunun son eksikleri tamamlanıyordu. Deniz Kuvvetleri Komutanı Kemal Kayaca'nın girişimi ile Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük bir çıkarma gemisinin alınması sağlanacaktı. İnsan ve tank taşımak için yapılmış bu büyük gemiye Ertuğrul adı verilecekti. Rumlar ileriyi görseler, tahmin edebilseler, ihtiyatlı davransalar, hem kendileri hem Türkler için çok iyi olacaktı. Ne yazık ki bir gün sonrayı bile göremiyorlardı. Görseler, Noel Kıyımı, Erenköy, Geçitkale olayları yaşanmazdı. Makaryos tel cambazlığına yelteniyor ve her seferinde telden düşüyordu. 1 Nisan EOK gününü silah ve bomba sesleri, naralarla, Türklere küfürler ederek kutladılar. 18 yıldır terörün, insan kasaplığının başladığı günü kutluyorlardı. Aslında utanılacak, unutturulmaya çalışılacak bir gündü. Denktaş bugün Allah'tan bir tek şey diledi. Allah'ım bir vesile yarat ki Türk ordusu Kıbrıs'a gelsin. Bu pislik, bu ırkçılık, bu rezillik, bu kan dökücülük ancak böyle sona erebilirdi. Çocuklar silah sesleri içinde ölüm, yangın, yıkım, barikat, dövülme, aranma, tehdit olayları ya da haberleri ile büyüyorlardı. Kıbrıs Türk'ü 1963'ten bu yana 10 yıldır çocukluğunu da gençliğini de bilememiş, yaşamamıştı. Ortaokul öğrencileri bile mevzilerde nöbete giriyorlardı. Yeni yılda süresi dolan Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Cumhurbaşkanlığından ayrıldı. Partilerin uzlaşması üzerine Cumhurbaşkanlığına 6 Nisan'da emekli Oramiral Fahri Korutürk seçildi. Korutürk, partilerin hükümet kurmaya yanaşmamaları dolayısıyla hükümeti kurmaya Naim Talu'yu memur etti. 15 Nisan 1973'te Naim Talu hükümeti kuruldu. Hükümet programında Kıbrıs sorununa Kıbrıs Türklerini memnun edecek şekilde yer verilmişti. Kıbrıs'ta atak sırası Papazlar Meclisi'ndeydi. Meclis, Makaryos'u başpiskoposluktan ve dini görev yapmaktan azletti. Makaryos, Papazlar Meclisi'nin kararını önemsemedi. Papazların gerekçesi Makaryos'un siyaset yapmasıydı. Makaryos, 1960'tan beri Cumhurbaşkanı olarak ne yapıyordu? Papazların şöyle düşündükleri anlaşılıyordu. Enosis için, Türklere zulüm için yapılan her şey mübahtı. Bunlar sakıncalı siyaset sayılmazdı. Ama Junta'ya, Grivas'a, Atina'ya karşı çıkmak, Enosis'i geciktirmek, kötü siyaset yapmaktı. Büyük günahtı. Papaz aklı böyleydi. Görüşmeler gelişme olmadan sürüyordu. Claridis ve Profesör Doktor Dekleris, Türklerin istedikleri anayasal hakları kabul edemeyeceklerini açıkladılar. Toplantıdan sonra Türk yöneticiler bu konuyu tartıştılar. Profesör Doktor Orhan Aldıkaçtı sordu. Claridis bir gün Türk haklarını kabule yanaşabilir mi? Böyle bir olasılık var mı? Bu soruyu Rum cemaatini çok iyi tanıyan Osman Örek yanıtladı. Hayır, istese de yanaşamaz. Çünkü öldürürler. Enosis'e aykırı bir düzeni kabul edecek Rum Eoka tarafından öldürüleceğini bilirdi. Silahlı politika Rum kesimini çürütmüştü. Fakat konu Türk olunca Rumlar aralarındaki bütün anlaşmazlıkları erteliyor, Türk'e karşı birleşiyorlardı. Denktaş bu durumu Türk'e karşı kutsal birlik diye nitelemekteydi. Türklerin mücadele azmi, direnişleri, yılmamaları, yıkılmamaları, pes etmemeleri, yurtlarını çılgınca sevmeleri, savunmaları, her güçlüğe katlanmaları Rumları düşündürüyordu. Bu direnişi kıskanan az değildi. Türkler niye böyleydi? Neden Türkleri yenemiyorlardı? Bu büyük sırrın nedenini Pagos gazetesi açıkladı. Meğerse Kıbrıs Türklerinin aslı Rummuş. O yüzden böyle dayanıklı ve akıllıymışlar. Sonra Türkleşmiş ve Müslüman olmuşlar. Pagos gazetesinin aklı da bu kadar çıktı. Dipnot 317. 11 Mayıs 1973 günlü Pagos gazetesinden aktaran Denktaş 9. cilt sayfa 76. Türkiye'de genel seçimler 14 Ekim 1973'te yapıldı. Hiçbir parti hükümet kurabilecek sayıda milletvekili çıkaramadı. Demirel'de, Ecevit'te, ilk denemede hükümet kuramadılar. Hükümet bunalımı uzun sürdü. Bu süreç sırasında 24 Kasım'da Yunanistan'da yine bir darbe oldu. Güvenlik işlerinin başında bulunan Ioannidis, Cumhurbaşkanı olan Junta lideri Papadopoulos'u devirdi. Bütün iktidarı elinde topladı. Cumhurbaşkanlığına General Gizikis getirildi. Tuğgeneral Ioannidis, Junta'cıların en sert, en dar görüşlü, en gözü kara, en hırslı olanıydı. Türkiye ve Kıbrıs Türk yönetimi dikkat kesildi. 25 Aralık'ta İsmet İnönü sonsuzluğa göçtü. Milli mücadelenin ve Cumhuriyet'in ikinci adamı İnönü, on binlerin katıldığı görkemli bir devlet töreni ile Anıtkabir'de toprağa verildi. 1974 1974 yılına bir sürprizle girilmiş, Cumhuriyet Halk Partisi ile Milli Selamet Partisi hükümet kurmak için anlaşmışlardı. Koalisyon protokolü hazırlanıyordu. 24 Ocak'ta Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan Cumhuriyet Halk Partisi Milli Selamet Partisi hükümeti Naim Talu hükümetinin yerini aldı. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dinci bir partiyle paylaştı. Hükümet programında Kıbrıs için bağımsız, federatif bir devlet formülü en iyi çözümdür deniyordu. Bu tümce Kıbrıs Türklerini mutlu etti, Rumları çok kızdırdı. Claridis tepki olarak görüşmelere bir süre ara verdi. 27 Ocak günü kilise çanları topluca çalmaya başladı. Ne olduğu biraz sonra anlaşıldı. EOKA'nın kurucusu, Akritas'ın yöneticisi General Grivas ölmüştü. Rum kesimi 3 gün yaz ilan etti. EOK Bey'in karargahı Yunan alayının kışlasına taşındı. Liderliğini Yunanlı binbaşı Karuzos üstlendi. Böylece EOK Bey doğrudan Atina'ya bağlandı. Uzun süre hizmet etmiş, yaşlanmış mücahitler emekli edilmişlerdi. Para olmadığı için bu kahramanlara hala emeklilik hakkı tanınamamıştı. Büyük çoğunluk yönetimin halinden anlıyor, sesini çıkarmıyor, kimseyi üzmüyordu. Bu da eşine az rastlanır bir kahramanlıktı. Rum yönetimi görüşmelere ara vermeyi, daha fazla uzatmayı göze alamadı. Görüşmeler yine başladı ama uzlaşma ümidi hiç yoktu. Claridis'in Kıbrıs havasını Türklerin de kullanmasına üzülüyor gibi bir hali vardı. Dipnot 318. Mart ayında kıta sahanlığı, Ege'deki petrol yatakları konusu Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinde bunalıma yol açmıştı. Bu nedenle her iki ordu da yarı alarm halindeydi. Makarios 25 Nisan'da EOK Bey'i kanun dışı ilan etti. Bu önemli ve cesur bir karardı. Polisler EOK Bey'cileri yakalamak, tutuklamak için harekete geçtiler. Bu terörü durdurmadı, tersine yaydı. Adanın birçok yerinde polislerle EOK Bey'ciler çarpışmaya başladılar. Bu hava içinde Limassol'da öğrenciler büyük bir gösteri yaptılar. Bir de bildiri dağıttılar. Bildiri şöyle bitiyordu. Kıbrıs'ta Türklerin yeri yoktur, defolsunlar. Barışa ihanet eden Türklere ölüm. İstanbul, Trakya, İzmir, Kıbrıs bizimdir. Dipnot 319. Kıbrıslı Rum öğrenciler İstanbul'u, İzmir'i, Trakya'yı istiyorlar. Öğrencilerin nasıl eğitildiklerine bakınız. Bu kafa barış kafası mıdır? Bu kafa birlikte yaşama, uzlaşma kafası olabilir mi? Bir gazeteci Makarios'a öğrencilerin bu bildirisi hakkında ne düşündüğünü sordu. Makarios şu yanıtı verdi. Öğrencilerin vatanseverliğini takdir ederim. Denktaş, 9. cilt, sayfa 311. Rum öğrencilerin İstanbul'u, İzmir'i, Trakya'yı istemeleri vatanseverlikmiş. Makarios'un Yunan Cumhurbaşkanı'na yazdığı bir mektupla kendisine danışmanlık yapanlar dışındaki bütün Yunan subaylarının geri çekilmesini istediği öğrenildi. Bunlar Rum Milli Muhafız Ordusu'na egemendiler. Makarios bu subayların Kıbrıs'ta darbe hazırlandıklarını iddia ediyordu. Atina'da duvarlara yapıştırılan binlerce afişte de şöyle yazıyordu. Hitler bozuntusu papaz. 14 Temmuz 1974 günü Makarios bir gazeteciye şu şaşırtıcı demeci verdi. Elimde bulunan belgeler Atina'nın EOK Bey'in terör faaliyetindeki suçunu şüphe bırakmayacak şekilde ispatlamaktadır. Bana meydan okunması halinde bu belgeleri yayımlamaktan çekinmeyeceğim. Demeç bomba gibi patladı. Makarios erken harekete geçerek kendisi juntaya meydan okumuştu. Neye güveniyordu? Büyük olasılıkla her zamanki gibi hesap yanlışı yapmaktaydı. Öyleyse yine telden düşecekti. 14 Temmuz'u 15 Temmuz'a bağlayan gece, geleceği belirleyecek çarklar dönmeye başladı. Gece yarısı Lefkoşe hava alanına bir Olympic Airlines 727 uçağı indi. Uçakta sivil giyinmiş 100 Yunan subayı vardı. Bunlar Yunanistan'da junta lideri General Ioannidis'e bağlı olarak çalışan askeri polis örgütünün adamlarıydı. Bir Yunan subayı tarafından karşılandılar. 15 Temmuz günü birçok şey değişecekti. Dipnot 320. Erol Mütercimler adı geçen eser. Sayfa 215. 39. ayrımın sonu. Sayfa 277. Devamı 40. ayrımda.